Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Resulullah Efendimizin Mirası başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son derece hastaydı ve Rabbine kavuşma vakti iyice yaklaşmıştı. Bir ara Ayşe radıyallahu anhaya dönüp yanında bulunan 6-7 dinarı fakirlere dağıtmasını emretti. Aradan bir müddet geçtikten sonra da dinarların ne olduğunu sordu. Onun hastalığıyla meşguliyet telaşında olan Hazreti Ayşe'nin dinarları dağıtmayı unutmuş olduğunu öğrenince onları isteyip mübarek avucuna aldı ve Allah'ın peygamberi Muhammed, bunları fakirlere dağıtmadığı, yanında bulundurduğu halde Rabbine kavuşmayı uygun görecek değildir buyurduktan sonra onların hepsini Ensar'ın fakirlerinden 5 ev halkına infak ettiler. Bundan sonra da işte şimdi rahatladım buyurarak hafif bir uykuya daldılar. Peygamber Efendimiz vefatı sırasında ne bir dirhem, ne bir dinar, ne de bir köle veya koyuna malikti. Ondan geriye kalan sadece bir yük bineği, bir harp silahı, bir de vakfettiği felek arazisiydi. Yani varislerine miras bırakmamıştı. O sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Demek ki Fahri Kainat Efendimiz akrabalarına maddi bir değer değil, yolundan yürüyen bütün ümmetine manevi bir kıymet, kutsi bir vazife, ulvi bir emanet bırakıyordu. Aslen ümmi olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bıraktığı ilim, uhrevi ve manevi ilimdir. Bu mukaddes ilmi günümüzün maneviyatsız, akademik bilgi yığınıyla karıştırmamak lazımdır. Aynı hadisi şerifte geçen şu ifadeyi de benzer istikamette anlamak icap eder. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Yani zahir ve batınını ikmal etmiş, ilmini irfan haline getirmiş alimler peygamberlerin varisleridir. Onların tevarüs ettiği miras, insan yetiştirme vazifesidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, risaleti boyunca en büyük cehd ve gayretini nesilleri irşad edecek insanları yetiştirmeye sarf etmiştir. Daha müminlerin sayıca pek az olduğu Mekke devrinde, onun Cafer radıyallahu anh'ı yetiştirip Habeşistan'a giden kafilenin başında gönderdiğini görüyoruz. Cafer-i Tayyar, Hayber'in fethine kadar yaklaşık 13 sene Habeşistan'da kalıp Necaşi'nin ve nice bahtiyarın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de Darül Erkam'ı ideal, şahsiyetli ve vasıflı insan yetiştirme gayretlerinin merkezi haline getirmiştir. O faziletli mektepte yetişen Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, muallim ve mübelli olarak gönderildiği Medine'yi Kur'an'la fethetmiştir. Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra vasıflı insan yetiştirme gayretleri mescidin bitişiğindeki Suffa'da büyüyerek genişledi. Suffa'da kendilerini Allah yoluna adamış fakir, kimsesiz Kur'an talebeleri olurdu. Onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece gündüz alakadar olduğu talebeleriydi. Cihada gönderdiği askerleri ve tebliğe gönderdiği muallimleriydi. Peygamberimiz gençlerle hususen alakadar olurdu. Onun çevresindeki Zeyd bin Harise, Usame bin Zeyd, Mus'ab bin Umeyr, Cafer-i Tayyar, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma gibi nice sahabiler 15-20 yaşlarında gençlerdi. En müessir tebliğ bizzat örnek olmaktır. Peygamberimiz ashabına haliyle, gayretiyle ve fedakarlığıyla tebliğde bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifesini bir hakkın yerine getirdi. Veda hutbesinde 120 bin ashabına bunu tescil ettirmek üzere sordu. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Bütün ashab-ı kiram, Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz dediler. Bu şehadetin ardından Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliğ ettiğine dair ashabım tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi diyerek 3 defa tasdik aldı. Sonra da ellerini semaya kaldırarak Cenab-ı Hakk'ın şehadetini diledi. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Bu güzel hitamın akabinde son vahiy de gelmiş, Cenab-ı Hak bugün dininizi tamamladım buyurmuştu. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifesini tamamlamıştı. Lakin Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kelimenin tam manasıyla son nefesine kadar vazifesine devam etti. Son demlerinde huzur-i saadette olan Enes radıyallahu anh anlatıyor. Vefat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaydık. Bize 3 defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi. Sonra da şöyle buyurdu. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. 2 zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Sonra namaz, namaz diye tekrar etmeye başladı. Mübarek lisanları söylemez olunca bile ruhi mübarekleri çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar edip durdular. Namaz ki ferdi ibadetlerin zirvesi, dinin direği. Cenab-ı Hak'la mülakat, kemaliyle eda edildiğinde münker ve fahşayı uzaklaştıran manevi kalkan. Ebedi kurtuluşun ilk ve son şartı, hesabın ilk maddesi. Ancak ferdi ibadet yetmez, içtimaileşmek de zaruri. Emrinin altındakilerden mesulsün, kul haklarına riayetin tam olacak. Ayrıca toplumdan mesulsün, yetimden, öksüzden, duldan, fakirden, garipten, nerede bir muzdarip varsa ondan mesulsün. Onların ızdırabını gönlünde hissedeceksin. Maddi yardım ettiğin gibi, bedeninle yardımlarına koştuğun gibi, manevi olarak da dualarınla onlarla beraber olacaksın. Bir Müslüman zor durumda olan kardeşinden bigane kalamaz, ondan yüzünü çeviremez, ona çıkmaz sokak göstermez. Muhakkak bir müminin, mümin kardeşinin sevinciyle sevinmesi, derdiyle dertlenmesi zaruridir. Ayet-i Kerime'de geçtiği üzere, verecek hiçbir şey olmasa dahi onu bir tebessümle, bir gönül alıcı sözle olsun teselli etmesi gerekir. Demek ki tebliğ gayretlerinin bir nisap miktarı, bir asgari ödeme hududu yoktur. Onun ölçüsü takattir. Gücü yettiği halde atıl kalmak, artık başkası yapsın, ben yeterince yaptım demek makbul değildir. Bir Müslüman için hizmet son nefese kadar sürecek. Gayretler inkıtağa uğramayacak. Ben şu kadar yaptım demeyecek. Bu hakikati bize en güzel anlatan İstanbul'umuzun manevi fatihi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'dir. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etme bahtiyarlığına nail olan sahabidir. Emeviler zamanında Allah Resulü'nün fetih müjdesine nail olmak isteyen İslam ordusu İstanbul önlerine gelmişti. Ordunun içinde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de bulunmaktaydı. Rumlar arkalarını şehrin surlarına vermiş savaşırlarken, Ensardan bir zat atını Bizanslıların ortasına kadar sürdü. Bunu gören bir İslam askeri, ''Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.'' ayeti kerimesinden hareketle ve hayretler içinde, ''La ilahe illallah, şuna bakın, kendini göz göre göre tehlikeye atıyor.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri şöyle dedi. ''Ey müminler, Yanlış anlaşılmasın. Bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Biz misafirperverlik yaptık, malımızı cömertçe harcadık. Hazreti Allah yüce peygamberine yardım edip dinini galip kıldığında biz artık hurma bahçelerimizin başında durup onların ıslahı ve nemalanmasıyla meşgul olalım, tarlalarımıza dönelim demiştik. Bunun üzerine Allah yolunda malınızı ve canınızı infak edin de kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah yaptığını en güzel şekilde yapan ve ihsan şuuruyla yaşayan muhsinleri sever. Bakara 195 ayeti nazil oldu. Ayet-i kerimede buyurulan kendi eliyle kendini tehlikeye atmaktan maksat, bağ ve bahçe gibi dünyalıklarla uğraşmaya dalıp hak yolundaki gayretleri terk ve ihmal etmemizdir. İşte bu ilahi ikaza gönülden riayet eden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, Hakk'a kulluğun, Hazreti Peygamber'e ümmet olmanın ve iman nimetiyle şereflenmenin şükür borcunu ödeyebilme endişesi içerisinde son nefesine kadar hiçbir gayretten geri durmamıştır. 80 küsur yaşlarındayken katıldığı bu sefer esnasında vefat ederek şehitlik mertebesine nail olmuştur. Sadece Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri değil, İstanbul surları önündeki Ayvansaray denilen muhitte bugün 220 civarında sahabinin metfun olduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı bu sebeple Eyüp Sultan beldesini harem olarak görmüş, gayrimüslimlerin buraya ayak basmasına ve yerleşmesine izin vermemiştir. Anlamaktayız ki sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ve insan yetiştirme mirasını çok iyi idrak etmişti. Yol Efendimizin yoludur, ashab-ı kiramın yoludur. Veda haccına iştirak eden 120 bin sahabi vardı. Mekke ve Medine'de metfun sahabi sayısı 20 bini bulmuyor. Çünkü geriye kalan bütün sahabiler dünyaya yayılarak İslam'ı neşretmeye gayret ettiler. Ta Çin'e, Semerkant'a, Kayrevan'a, Afrika'nın içlerine gittiler. Bunu maddiyat için yaptıkları zannedilmesin. Muazzam servetler elde ettikleri halde onların evlerinin dekoru bile değişmedi. Onlar Allah Resulü'nün kendilerini son gördüğü hali muhafaza etmeye büyük ihtimam gösterirlerdi. Nail oldukları imkanları tıpkı Efendimiz gibi yine Allah yoluna sarf ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba bu aşkı nasıl aşıladı? Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün insanlığa hatta sekaleyn yani insan ve cinlere gönderilmişti. Tam ifadesiyle o, bütün alemlere rahmetti. Bu sebeple Efendimizin risaletinin sınırları ne Hicaz ne de Arap Yarımadası'ydı. O, cihanın her yerine ulaşmayı gaye edindi. Bu ideali gerçekleştirecek insanı yetiştirdi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hudeybiye'den sonra çevredeki bütün imparatorlara ve valilere İslam'a davet mektupları gönderdi. Böyle bir mektup hazırlandığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim götürecek diye sorardı. Derhal birçok sahabi heyecanla ayağa kalkar, "Ya Resulallah bu şerefi bana bahşet," derlerdi. Hiçbiri şu uçsuz bucaksız çölleri nasıl aşacağım, kralların göz işaretine bakan cellatların karşısında bu mektubu nasıl okuyacağım diye düşünmezdi. Peygamber Efendimiz, ilahi kelimetullah, Allah'ın dinini yüceltme davasını ashabına en güzel şekilde aşılamıştı. İmam Karafi bu bakımdan der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, cahiliye karanlığının derinliğinden çekip zirve bir medeniyetin yıldızları haline getirdiği sahabe nesli Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata yeterdi. Efendimizin muzafferiyetindeki farkı idrak eden Fransız tarihçi Lamartine şöyle demekten kendini alamadı. Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kıyaslamaya kim cesaret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak ordular teşkil ettiler, kanunlar çıkardılar, imparatorluklar kurdular. Fakat neticede çoğu kez gözleri önünde ufalanan maddi kuvvetler meydana getirebildiler. Halbuki o sallallahu aleyhi ve sellem sadece orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri ve hanedanları değil, dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı da harekete geçirdi. Bu ifadeyi açalım. Bir muvaffakiyeti ölçmek için üç kıstas vardır. Bir, gayenin büyüklüğü. Peygamberimizin gayesi çok büyük, cihan şumul ve kıyamete kadar devam edecek bir hedef. Manen Allah rızası gibi büyük bir hedef. Maddi olarak da bütün insanlığa İslam'ı ulaştırmak şeklinde büyük bir gaye. 2. Vasıta ve imkanların mahiyeti. Peygamberimizin imkanları son derece mahduttu. Ne serveti vardı ne orduları. Yetim ve öksüz büyüdü ve kendisine inanan ilk müminler de ekseriye fakir, köle ve muhtaç kimselerdi. 3. Neticenin mahiyeti, gayeye nispetle muvaffakiyeti, devamı, istikrarı. Hazreti Peygamber'in ulaştığı netice hem muazzam olduğu hem de baki, kalıcı oldu. Parlayıp sönen başka sosyal hareketler gibi yok olmadı, devam etti. Peygamberimizin muvaffakiyetinin temelinde o bir avuç güçsüz ashabına verdiği muhabbet enerjisi vardı. Feyiz ve ruhaniyet vardı. O muhabbet enerjisi, o maneviyat karşısına dikilen bütün maddi güçleri mağlup etti. Gönüldeki o muhabbet kuvvetine bir misal verelim. Uhud'dan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını, düşmanı takibe çağırmıştı. Biri ağır, iki yaralı sahabi, Efendimizin davetine mukabil geride kalmamak için Hamraül Esed'e kadar birbirlerine tutuna tutuna gittiler. Onun davetine icabet ettiler. Onlar Abdullah bin Sehl'le kardeşi Rafi radiyallahu anhuma'ydı. Şöyle diyorlardı: "Vallahi bir binitimiz yok, yaramız da ağır. Biz mazuruz fakat bu faziletten geri kalmayalım. Resulullah'ın bulunduğu bir seferi hiç kaçırır mıyız?" Yarası diğerine göre hafif olan, ağır yaralı olanın gâh yürümesine yardım etti, kâh onu sırtında taşıdı. Bu şekilde alemlerin efendisinin yanından ayrılmadılar. Peygamberimizin mektubu ashabına arz ederek bir yarışma heyecanı meydana getirmesi de onun müstesna terbiye metodunun güzide bir numunesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istidat ve liyakate ehemmiyet verir, her işi ehil olana tevdi ederdi. Ancak kim götürür diyerek gönüllerde tebliğ heyecanının çırasını tutuşturuyor, herkesin gönlünde ben de Allah rızasını ve Resulünün hoşnutluğunu kazanabileceğim bir hizmet, bir fedakarlık gerçekleştirebilsem duygusunu coşturuyordu. Bu iştiyaka güzel bir örnek Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh'tır. Gözleri ama olan bu sahabiyi Peygamber Efendimiz sefere gittiğinde Medine'de imam olarak bırakırdı. Kadisiye seferi için ordu toplanırken bu mübarek sahabi büyük bir iman vecdiyle orduya katılmak istedi. Ama olarak nasıl bir harbe katılacağını sordular. Gözü görmeyen bir kişinin harpte bir faydasının olmayacağını söylediler. O ise şu cevabı verdi: "Benim bu halimle de size büyük bir faydam dokunabilir. Çünkü ben ama olduğum için düşman kılıçlarını göremem. Bu yüzden de cesaretim kırılmadan en önde sancağı taşırım. Benim korkusuzca düşman üstüne yürüdüğümü gören Müslümanların da cesaret, kahramanlık ve heyecanı artar." Bir rivayete göre Hazreti Abdullah iştirak ettiği bu harpte şehit olmuştur. Peygamberimiz, "Bu mektubu kim götürür?" şeklindeki teşvik edişinin bir benzerini de Uhud Harbi'nde sergiledi. bu kılıcı kim alır? Uhud Harbi'nin iyice kızıştığı bir esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını gösterdi ve "Bunu benden kim alır?" diye sordu. Sahabiler aşk ve iştiyakla ben diyerek onu almak üzere ellerini uzattılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan çekindiler. Ensardan Ebu Ducane radıyallahu anh ayağa kalkıp onun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır buyurdu. Ebu Ducane radıyallahu anh, ben onun hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah dedi. Ebu Ducane radıyallahu anh, kılıcı aldı, kırmızı sarığını çıkarıp başına sardı ve İslam saflarıyla müşriklerin safları arasında kurula kurula, çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun gururlu ve azametli bir şekilde yürüdüğünü görünce, bu öyle bir yürüyüştür ki Allah ona yani gururlanan kimseye bu gibi durumların haricinde buğz eder buyurdu. Sonundaki tevazu hissesinden başka bu kıssadan birkaç ders daha çıkarabiliriz. Allah Resulü'nün emanetlerini sadece almak değil, hakkını verecek bir niyet, azim ve fedakarlık da almak lazımdır. Mihraptaki bir imam kardeşimiz, Allah Resulü'nden emanet bir vazifeyi sürdürdüğünün şuurunda olmalı. İmamlığı sadece namaz kıldırmaktan ibaret görmemeli. Cemaatini artırmaya gayret etmeli. Camisinin bulunduğu yerdeki halkın dertleriyle dertlenmek, içtimaileşmek, çocuk ve gençlerle ayrı, yetişkinlerle ayrı alakadar olmak gibi gayretlerde fedakar olmalıdır. Sınıftaki, kurstaki, kürsüdeki muallim kardeşimiz, Allah Resulü'nün ben ancak bir muallim olarak gönderildim hadisi şerifi mucibince, Efendimizin varisi olduğunu unutmamalı, vazifesinin hakkını vermelidir. Sevilen ve sevdiren bir eğitimci olmalı, tebessüm ve vakarla, şahsiyetine hayran bırakarak İslami hakikatleri talebelerinin ruhuna nakşetmelidir. Sadece bu ulvi vazifedekiler değil, büyük küçük bütün idareciler, bütün meslek sahipleri, bütün anne babalar, herkes ümmeti Muhammed'in bir ferdi olarak peygamber mirasına sahip çıkmalı ve onu en güzel şekilde temsil etmeye gayret etmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kılıcı kim alır ve hakkını verir daveti sadece o güne mahsus değildir. Bugün bu kılıç kınına girmiş değildir. Hala hakkını verecek talibini beklemektedir. Kıyamete kadar İslam'ı ve Müslümanları fedakarane müdafaa edecek, dini İslam'ın yücelmesi için gayret edecek herkes, Uhud'daki o hizmete iştirak etmiş demektir. Osmanlı padişahları tahta geçtiklerinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde icra edilen kılıç kuşanma merasimiyle mukaddes emanetlerdeki Efendimiz'e yahut Hulefai Raşidine nispet edilen kılıçlardan bir veya ikisini kuşanarak Peygamberimizin bu davetine icabet etmişlerdir. Şanlı devirlerde bilhassa ilk üç asır İslam'ı en güzel şekilde temsil etmişlerdir. Birçok menkıbe vardır ki o kıssaların sonunda gayrimüslimler İslam'ı güzel bir şekilde temsil eden Müslümanın şahsiyetine hayran olarak kendilerini şöyle demekten alamamışlardır. Bu dinin mensubu böyleyse kim bilir peygamberi nasıldır? Bu duygular içinde samimiyet ve iştiyakta Müslüman olmuşlardır. Nasipli ve bahtiyar Balkan milletleri, Sultan Murad'ın, Sultan Fatih'in o bölgeye iskan ettiği samimi Müslümanları temaşa ederek Müslüman oldular. Nitekim bu tebliğ kal ile değil, hal ile sessiz bir davet olmuş ve gönüllerde daha güzel mâkes bulmuştur. İşte her Müslümanın temsil ve tebliğdeki ideali, muhataplarını bu hayranlığa ulaştırmak olmalıdır. ya bugün? Emaneti ne yaptık? Diğer taraftan yine Uhud Harbi gibi ümmetin derde olduğu bir zaman dilimindeyiz. Bir tarafta ehli küfür dalga dalga Müslümanlara zulüm ve katliam hücumları gerçekleştirirken, bir tarafta münafıklar ve gafiller hala ehli küfre kulak veriyor. İslam davasını ufuklara taşımak bir tarafa, kendi evlatlarımıza telkin etmekte bile gaflet sergileniyor. Necip Fazıl'ın "Mezarda kan terliyor babamın iskeleti, ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti" diye tasvir ettiği bu hengamda, bugün de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi bir daveti var. İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Efendimiz veda hutbesinde buyurdu, "Size iki şey emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Resulünün sünneti." Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, işte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Bakara 143. Cenab-ı Hak, "Peygamber size şahit olsun" buyuruyor. Rabbimizin huzuruna varmak ancak O'nun şehadeti, görüp gözetmesi ve rehberliğiyle mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ne kadar beraber olabilirsek, mezar hayatımızda O'na göre olacak. Ahiretteki o zor geçitlerde de durumumuz O'na göre olacak. Hayatımızın her safhasında, "Kişi sevdiğiyle beraberdir" hadisi şerifinin muhtevasında olalım ki, sonsuz yolculuğumuzda daima onun rehberliği içinde ruhani hayatımız devam etsin. Diğer taraftan kulluğumuz, vazifelerimizi eda edişimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahitlik edeceği vasıfta olmalıdır. Peygamber Efendimiz doğru ve yerinde bulmadığı bir muameleye şahitlik etmezdi. Tarih boyunca dergâhlar, tarikatler ve dervişler İslam'ın tebliği ve bu tebliği gerçekleştirecek insan mirasını yetiştirmek için gayret ettiler. Erbab-ı himmet maddi servetlerini bu gayelere hizmet edecek külliyelerin inşasına sarf etti. Muazzam vakıf medeniyeti inşa edildi. Günümüzde ise ehli küfür ve fıskın internet, televizyon, moda ve reklam gibi nice taarruz vasıtaları çoğaldı. Küffarın iktisadi, siyasi ve askeri gücü de Müslümanları birçok sahada acziyete düşürdü. Müslümanlar yine Mekke devrine döndü. Öyleyse yine Allah Resulü'nün yoluyla, Erkam evleriyle, birebir gayretlerle, insan yetiştirerek mücadeleye son nefesimize kadar devam edeceğiz. Kendimizi inşa edeceğiz. Evlatlarımıza İslam mirasını, Resulullah Efendimizin mirasını aktarma gayretinde olacağız. Mesuliyet şuuruyla ümmetin evlatlarına, hatta insanlığa hak ve hakikatin şahidi olarak ulaşacağız. Sınıfımız sathı vatan olacak. Kulluğumuz nispetinde Cenab-ı Hakk'ın yardımının tecelli edeceğinden emin olabiliriz. Rabbimiz muvaffak eylesin. Rabbimiz mahşer yerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Livaül Hamd adlı sancağı altında şu muhteşem nidayı işitenlerden eylesin. Onlara şöyle seslenilir: "Dünyada yaptığınız salih ameller, hizmetler ve fedakarlıklara karşılık mirasçı olduğunuz muhteşem cennet işte budur." Araf 43. Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimizin mirasına sahip çıkan, o mukaddes emaneti hakkıyla deruhte edebilen ve hakkını veren, bahtiyar, fedakar kulları zümresine cümlemizi ve evlatlarımızı dahil eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Resulullah Efendimizin Mirası başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.